Ayrım 8.
Otomobilleri ya da mutfak takımları kadar onlara aittir. Anne ve babanın çocuk üzerindeki egemenliği Yurttaşlar Yasası'nın aile hukuku bölümünde öncelikle kişinin bakımı denilen bölümünde Federal Alman Yurttaşlar Yasası madde 1626 ve diğerleri yasal olarak belirlenmiştir. Kişinin bakımına velayet hakkı da dahildir. Madde 1631. Bu hak sayesinde veli direktiflerinin yerine getirilmesi için uygun terbiye yollarına, örneğin uyarma, bazı istek ve ayrıcalıkların geri çevrilmesi, hatta dayak başvurur. Bu direktiflerin yelpazesi hayli geniştir. Kişinin bakımını üzerine almış kimse, veli, rüştüne ermemiş o kişinin boş zamanlarını nasıl değerlendireceğini de ve özellikle hangi kişilerle dostluk kurabileceğini ve mektuplaşabileceğini de belirler. Akrabalarla kurulacak ilişkiye izin verip vermemek de buraya dahildir. Üçüncü kişilerle olan ilişkinin belirlenmesi hakkı çoğu kez kız çocuğun erkek arkadaşları konusunda çatışmalara yol açmaktadır. Bunlara karşı kişinin bakımını üstlenen kimse, yersiz gerekçesiyle geri çevrilmesi de mümkün olan müdahalenin meni davası bile açarak önlem alabilir. Kişinin bakımı hakkından bir denetim yükümlülüğü doğmaktadır. Buna göre nesneler ve insanlardan kaynaklanan tehlikelerin rüştüne ermemiş kişiden uzak tutulması gerekmektedir. Daha yakından bakılırsa aile hiyerarşisinin iki değil üç basamaklı olduğu anlaşılır. Baba anne ile birlikte çocuk üzerinde egemen olmakla kalmaz. Ayrıca ailenin reisi olarak anne üzerinde de egemendir. Yine Yurttaşlar Yasası'ndan bir örnek. Kadının esas itibariyle herhangi bir meslek icra etme hakkı vardır. Madde 1356-1-2. Oysa bu hakka ancak mesleği evlilik ve aile içindeki görevleriyle bağdaşabileceği sürece sahiptir. Öte yandan erkeğin gelirinin ailenin geçimini sağlamaya yetmediği durumda da mesleki faaliyet yükümlülüğü ortaya çıkabilir. Madde 1360. Çoğu kez erkeğin işinde ya da mesleğinde birlikte çalışma yükümlülüğü bulunmaktadır. Madde 1356-2. Erkeğin kadın üzerindeki, ana babanın çocuklar üzerindeki bu egemenliği aile hukukunda yasal olarak saptandığı gibi yalnızca ailenin dışsal yapısında değil, içsel psikolojik yapısında da şeyleşmiştir. Yukarıdan alınan zor psikolojik mekanizmaya göre aşağıya aktarılmaktadır. Bu mekanizma kapitalist egemenlik sisteminin en küçük hücresinde zorunlu olarak bir egemenlik eğimi kurar. Bu eğim üzerinde as durumunda olanlar kadın ve çocuklar. Üstten alınan zorun boşaltıldığı kolay nesneler haline gelmektedir. Kapitalist toplumun yabancılaşmış, baskı altına alınmış ve gözü korkutulmuş insanı çocuklarına ne yapacaktır? Anlamsız bir çalışmadan yorgun düşmüş, esir eden baskılardan yıpranmış bir durumda evine gelen işçi, hizmetli ya da memur ne yapar? Yasalar ve yasaklardan oluşan bir dünya evdeki insanlara aktarılacak, baskı aşağıya doğru uzatılacaktır. Ücretli emekle sermaye arasındaki temel çelişkiden kurallaşmış ve egemenliğin güvence altına alınmasıyla ilgili her şeyi kapsayan sistem içinde çoğaltılmış emir verme ve boyun eğimi, küçük ailede ister istemez temel iletişim ve eğitim ilkesi haline gelmektedir. Ailede böylece oluşan atmosfer çatışmalardan uzak kalmaya ya da onları dayanışma içinde bitirmeye elverişli değildir. Burada ne çocuğun güven ve sevgiye olan temel ihtiyaçları giderilir ne de ona korkudan uzak bir gelişme sağlanabilir. Çocuk açısından travma yaratan bu çıkış pozisyonu küçük aile yapısının onun ruhsal hayatına yaptığı çok özel bazı etkileme tarzlarıyla daha da kötüleşmektedir. B. Dürtüler açısından çocuğun ana babaya olan saplantısı. Küçük çocuk çevresini önce sadece iki güçlü insanın suretinde yani annenin ve babanın figüründe tanıyıp öğrenir. Onlar çocuk için dürtülerin tatmininde baştan itibaren en önemli kaynaktırlar. Çünkü onu besleyen, ona bakan, onu ısıtan, koruyan ve okşayan hep onlardır. Bundan dolayı çocuk onları sever ancak çocuk ana babasına yalnızca bu istekleri yöneltmekle kalmaz. Onlar karşısında yavaş yavaş açık cinsel ihtiyaçlar da geliştirir. Bu çocuğu cinsiyetsiz bir varlık olarak ele alan burjuva ideolojisine uymamaktadır. Oysa bu ideolojinin yanlış olduğunu kanıtlamak gayet kolaydır. Amerikalı psikolog çift Sears'lar süt çocuklarının bulunduğu bir yuvada bebekleri gözlemledikten sonra şu saptamada bulunmaktadır. Erkek bebeklerin cinsel organları gözle görülür bir zevk almayla bağlantılı olarak sertleşmektedir. psikoanaliz uzmanı Nelly Wolfheim, Çocuk Yuvası ve Psikoanaliz adlı kitabında 3 ile 5 yaşlarındaki çocuklar arasındaki heteroseksüel ve homoseksüel aşkları anlatır. Bu aşklar her seferinde güçlü şefkat ve cinsellik duygularıyla iç içe olmuştur. Birçok çocuk 3-4 yaşına kadar ilk kendi kendini tatmin aşamasını yaşar. Genel olarak çocuklar bizim cinsellik düşmanı ahlak anlayışımız nedeniyle kendi aralarında tensel yakınlıklara dayalı ilişkiler kuramazlar. Oysa bu ilişkiler içinde kendi cinsel meraklarını ve ihtiyaçlarını tatmin edebileceklerdir. Onların ihtiyaçlarını gidermeleri burada da yine esas olarak küçük ailenin çerçevesi dahilinde cereyan etmektedir. Bu durumda ana babalarıyla olan temaslarına giderek daha belirgin ve daha güçlü dozda cinsel duygulanmalar karışacaktır. Erkek çocuk annesine, kız çocuk babasına aşık olacaktır. Dürtülerin gelişmesiyle konumuza devam etmeden önce burada kısa bir ara verelim ve bir başka düşünceye yer açalım. Çocuğun ana babaya yönelik çok yönlü ve hemen hemen topyekün saplantısı dolayısıyla onlar çocuk üzerinde muazzam bir iktidar kurarlar. Çünkü çocuğun tatmin olması, mutluluğu, hayatı sadece onların elindedir. Bu iktidar aslen yabanıl olan çocuktan mazbut ve ahlaklı bir varlık yapmak, yani çocuğu toplumsal normlar sistemine uydurmak için sonuna kadar uygulanır. Daha önce belirtildiği gibi bu uyum anne ve babanın yargılayan gözlerinin önünde tamamlanacaktır. Bu yargı merciğinin tüm gücünü ve yargıçların kendisi hakkında iyi düşündüklerine dair çocuğun sağlam bir garantisi olmadığı sürece bu merciğin müthiş bir tehdit ifade ettiğini şimdi daha iyi anlayabiliriz. C. Oedipus durumu. Oedipus kompleksi denen durumda çocuğun ana babanın karşı cinsten olanına duyduğu sevgi, belirgin seksüel dürtü itkileri içerir. Çocuk gelişmesindeki bu kritik dönem aşağı yukarı 3,5 ile 5 yaşları arasına rastlar. Ne yazık ki psikoanalizle ilgili yayınlarda gördüğüm kadarıyla kız çocuklardaki Oedipus durumu son derece eksik anlatılmıştır. Bu nedenle aşağıdaki açıklamalarda hemen hemen tamamen erkek çocuklarının durumuyla ilgilenmek zorundayım. Burada işte yine tipik bir erkek teorisi söz konusu olduğu için kadın okurlardan beni bağışlamalarını rica ediyorum. Freud'un psikoanalizinde anlatıldığı haliyle klasik Oedipus durumunda erkek çocuk annesine olan aşkı nedeniyle babasıyla düşmanca bir rekabet ilişkisine girer. Ama bu sırada baba çok daha güçlüdür ve çocuğu korkunç bir cezayla, yani iyi diş etmekle tehdit eder. Bu kastrasyon tehdidi de ne demektir? Burada psikoanalizle ilgili bir masal mıdır söz konusu olan? Önce şunu söylemek gerekir. Klasik Oedipus durumunun bazı ortodoks psikoanalizlerinin buna yükledikleri kadar son derece büyük önem taşıyıp taşımadığı gerçekten bilinmiyor. Ama bazı noktaları, örneğin aşağıdakileri kesinlikle ifade edebiliriz. Her erkek çocuk bu ilk cinsellik aşamasını geçirir. Bu sırada erkek ve kadın cinsel organlarına belirgin bir ilgi gösterir. Kendi penisiyle oynar ve yatakta annesinin yanında yatmayı sever. Baba hakkında çocukça sözler sarf eder. Bu sözlerden kendisinin babasının yerini almak istediği açıkça anlaşılır. Kendisini çocuksu eğlendirici bir tarzda annesinin kocası olarak nitelendirir. Psikoterapide karşılaşılan olaylar ve rüyaların analizi göstermektedir ki, böyle sözler çocuğun içindeki son derece ciddi ve dramatik çatışma durumlarının birer ifadesi olmaktadır. Yine kesinlikle şunu söyleyebiliriz, hemen her erkek çocuk cinsel itkileriyle cinsellik düşmanı anne ve babasında bastırılmış ya da açık durumda bulunan nefret ve tiksintiye çarpmaktadır. Çocuk bunları kaydetmekte ve kendi cinselliğinin aslında çok pis ve kötü bir şey olması gerektiğini fark etmektedir. İçlerinden gelen kendi nefretlerini derhal baskı altına almış anne ve baba da az ya da çok şaka anlamında bazı karşılıklar vereceklerdir. Senin pipini keseyim mi? Rahat bırak nesneni, yoksa kesilir ha. Pipini kesersem kız olursun. Şimdi burada çocuğun ironiyi ya da şakayı anladığını varsayabilir miyiz? Hele cinselliğin kötü bir şey olduğunun çoktan farkına varmasından sonra. Böyle bir şeyi bekleyebilir miyiz? Böyle pipi kesme şakaları çocuk üzerinde sadece korkunç tehditler olarak etki yapabilirler. Kaldı ki çocuk bu tehdidin ciddi olarak ifade edildiğine dair de belli bir kanıya sahiptir. Çünkü kızların gerçekten artık penislerinin olmadığını keşfetmiştir. Bir de bu arada annesiyle babası arasındaki cinsel ilişkiye şahit olmuşsa, babasının zorbalığı ve acımasızlığı konusunda bir kanıt daha elde etmiştir. Çünkü bu sırada annenin babanın altında yattığını görmüş ve inlediğini duymuştur. Yetişkin bir insan olduğunda bu durumları artık hatırlamayabilecektir. Psikoanaliz bunun nedenini bize şöyle anlatır. Bu durumlar o kadar korkunçtur ki hemen hepsi geriye itilmiş, bastırılmıştır. Sigmund Freud, eski hastalarından biri olan küçük Hans'i 19 yaşında tekrar gördüğünde, çocuğun 5 yaşındayken yaşadığı o korkunç şeylerden hiçbirini hatırlamadığını anlatır. Ancak birçok yetişkin insan rüyalarında bir takım karanlık figürlerin ellerinde sopalar ya da bıçaklarla üstlerine geldiğini görür. Yine bu rüyalarda kara köpeklerin ya da başka canavarların saldırılarına uğrarlar. Herhangi bir biçimde sakat bırakılırlar ya da bırakılmaları gerekir. Bütün yok etme rüyaları bu türdendir. Psikoanalize göre burada bilinç dışı iğdiş edilme korkularının işlenmesi söz konusudur. Kısacası çocukluğa özgü, infantil iğdiş edilme korkusu yetişkinlik dönemine kadar canlı kalmıştır. İğdiş edilme korkusu yerine genelleştirip cezalandırılma korkusunu kullanırsak, yukarıdaki cümle toplumumuzda yaşayan bütün erkekler ve muhtemelen hemen hemen bütün kadınlar için de geçerlidir. Hemen hepimiz infantil cezalandırılma korkusunu çekmekteyiz. Bu önemli iddiayı gerçekleştirmek için Oedipus durumunu ve çocuğun bu durumun üstesinden gelmesini yakından inceleyelim. Erkek çocuk, babaya karşı yalnız sevgi ve gizli kıskançlık değil, aynı zamanda güçlü nefret duyguları da geliştirir. Baba sadece güven veren ve koruyan merci değil, bu zaten çoğu kez annedir, baskı uygulayan bir taş yürekli ve ceza verici de olmuştur. Baba çocuğun anne ve babadan gelen isteklerin esiri olması, kendi isteklerini bastırması ve boyun eğmesi için çaba harcamıştır. Şimdi bütün bunlara bir de çocuğun cinsel itkileri katılmaktadır. Bu itkiler de babadan kaynaklanan tehdit ve cezaların bir nedenidir her zaman. Demek ki erkek çocuğun babasına olan bağı sevgi, korku ve nefretle belirlenmiştir. Nefret sonuna kadar yaşanamaz çünkü çocuk bu durumda ceza verici baba tarafından ortadan kaldırılabilir. Nefret duygusu bu nedenle bastırılmalıdır. Bastırılacak ama bilinç dışı bir itki olarak başka korkuların kaynağı durumunu koruyacaktır. Kız çocukta da ilke olarak ana babaya karşı bir sevgi nefret korku ilişkisi vardır. Ancak bu ana baba açısından kısmen başka bir rol dağılımı ve başka bir ağırlık taşır. Kesilecek penisi olmadığından iğdiş edilme korkusu kız çocukta muhakkak ki o kadar büyük önem taşımaz. Bu nedenle cezalandırılma korkusu genel olarak biraz daha azdır ve kız çocuğun daha sonraki hayatındaki otorite sorumsalı birçok erkekte olduğu kadar acil, korku dolu ve merkezi olmayacaktır. Öte yandan psikoanaliz kadınlarda da zaman zaman güçlü iğdiş edilme korkularının ortaya çıktığını göstermektedir. Ayrıca küçük kızken tamamlanmış bir iğdiş ve değersizleştirme olarak yorumlanan penissizlik nedeniyle kadınlarda genel düzeyde aşağılık kompleksleri daha güçlü olabilmektedir. Ancak bildiğim kadarıyla bu konuda ayrıntılı incelemeler henüz yoktur. D. Oedipus durumunun üst benin oluşturulması yoluyla yenilenmesi. Çatışma ve korku dolu bu durumda çocukta birinci bölümde tanıdığımız bir korkuya karşı savunma mekanizması oluşacak, çocuk kendini ana babasıyla özdeşleştirecektir. Onların normlar ve değerler dünyasını, onların düşüncelerini, ahlak yargılarını, kurallarını ve yasaklarını benimseyecek ve içselleştirecektir. Kendi vicdanını kendi üst benini oluşturacaktır. Vicdanın oluşmasıyla uyum süreci şimdilik kapanmıştır. Çocuk artık topluma sokulacak hale gelmiştir. Çünkü artık kendi bekçesini kendi içinde taşımaktadır. Bu çocuk artık isyan da etmeyecektir. Çünkü kendini ona baskı uygulayanlar ve bunların temsil ettiği kapitalist dünya ile özdeşleştirmiştir. Oedipus kompleksinin bu yolla yenilenmesinin çocuğun ve yetişkinin bundan sonraki hayatı için hangi psikolojik sonuçları vardır? Bastırılmış ihtiyaçların infantil ve denetim dışı haliyle bilinç altında yaşamaya devam ettiğini ve bilinç dışı güdüler olarak daha sonraki davranışlarımızı büyük ölçüde belirlediğini biliyoruz. Oedipus durumunda baskı altına alınması gereken ihtiyaçlar ve dürtüler hangileridir? Birincisi cinsel ihtiyaç ve özellikle ana babanın karşı cinsten olanına yönelik dürtülerdir. Bunun kaçınılmaz sonucu yetişkin olarak daha sonraki seksüel ilişkilerimizde bilinç dışı ve infantil dürtülerimizden kendimizi kurtaramamamızdır. Erkek karşısındaki kadında annesini sevecek, kadın da kocasına karşı pasif, mazoşist tıpkı daha önce babasına karşı olduğu gibi bir ilişki geliştirecektir. Oysa bunların her ikisi de son derece katı biçimde yasaklandığı için bu yasak istekleri yeniden canlandıran yetişkin yaştaki cinsel ilişki güçlü korku duygularıyla yüklü olacaktır. İkincisi saldırganlık ihtiyaçları. Bu noktayla ilgili sorunsal kuşkusuz erkek açısından kadına göre daha büyük ölçüde geçerlidir. Erkek çocuk babasının karşısında nefretini bastırmak zorunda kalmıştır. Yani bu duyguları hayatı boyunca bilinçsiz olarak içinde saklayacaktır. Ama ne zaman ki otorite nefreti yerinden oynayacaktır, işte o zaman derhal büyük bir korkuyla tepki gösterecektir. Çünkü bu infantil nefret, onu şimdi artık vicdanında içselleştirdiği üstün güçlü babasıyla hemen bir çatışmaya sokmaktadır. Görüyoruz ki vicdanın oluşması gerçekte ana babanın ceza verici gücünden bir kurtuluş değildir. Aksine bu güç üst benimizde sürekli bir nevrotik korku ve suçluluk duygusu kaynağı olarak yaşamaya devam eder. Demek ki üst benimiz bizi korkudan kurtarmıyor, sadece canlı korkuyu konserve edip insanı hayatı boyunca tehditkar yargı merceğinin kölesi yapıyor. Yetişkinler arasındaki insani ilişkilerde irrasyonel, yani hiçbir gerçek tehlikeye dayanmayan korkuların her çıkışında veya hemen hemen her çıkışında bunların çocukluktan kalma korkular olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu sırada güncel ve korku yaratan yargı merciğinin kendisini sonradan ana baba otoritesi olarak algıladığımız somut bir insanda vücut bulup bulmadığı ya da onun bizim üst benimiz olup olmadığı önem taşımamaktadır. Dıştaki otorite ile üst beni ayırmak zaten kolay değildir. Çünkü onlar birinci bölümde anlatıldığı üzere sürekli olarak karşılıklı ilişki içinde yaşarlar. Görüyoruz ki vicdanın oluşması gerçekte ana babadır. Çocuğumuz bu infantil korkuyu kapı çalındığı zaman yaşar. Birisinin geldiği söylenirse, birisi bizimle konuşmak istediği zaman, tartışmada birisinin bize karşı gayet kararlı biçimde konuştuğu zaman, burnumuzu karıştırırken birisi bizi görürse, bize hala neden sınavı vermediğimiz sorulduğu zaman, herhangi bir iş durumuyla ilgili olarak telefon etmek gerektiği zaman, doktor hasta kağıdını neden bu kadar geç getirdiğimizi sorduğu zaman, ustabaşı omuzumuzun üzerinden bizi izlediği ya da sadece ortaya çıktığı zaman, patron her zamanki gibi günaydın demediği zaman, bir kira sözleşmesi ya da parayla ilgili bir anlaşma yapmak zorunda olduğumuz zaman, geç kaldığımız zaman, birisini dansa kaldırmak istediğimiz zaman, birisinden bir iyilik yapmasını istediğimiz zaman, aşık olup da sevgilimizin kapısını çaldığımız zaman, yırtık pırtık bir elbiseyle pazar günü bir pastaneye gidildiği zaman, otomobil sürücüsü olarak trafikte yanlış bir davranışta bulunulduğu zaman, bir dükkanda yapılan alışverişten dolayı şikayetçi olmak gerektiği zaman, yaptığımız işin yetersiz olduğu söylendiği zaman, evin yöneticisinin merdivenleri bizim mi böyle kirlettiğimizi sorduğu zaman vesaire vesaire. İnfantil otorite korkusunun hayatımızda nasıl bir rol oynadığını gösterebilmek için kasten böylesine banal örnekler seçtim. Bu durumların her birinde karşımızdaki insan kendisinin gerçekte ne olduğu burada hiç fark etmez, geçici olarak bir otorite figürüne dönüşür. Çünkü bu sırada kendi üst benimizi ona yansıtmaktayızdır. Her irrasyonel korku bizim duygusal olarak, yani duygu ve dürtülerden kaynaklanarak çocukluğumuzun ana baba çocuk bağlarıyla zapt edilmiş olduğumuzun bir işaretidir. Kapitalist toplumda insanlar arasındaki bütün ilişkiler eski yıllardaki ana baba çocuk ilişkisinin psikolojik zemininde cereyan eder. İnsanlar arasındaki çatışma durumlarında bu zemin ansızın ön plana çıkabilir. O zaman insanlar infantil korkuyla, infantil saldırganlıklarla ya da korunma ve yakınlığa yönelik infantil taleplerle tepki gösterirler. Burada yine duralım ve bir sonuç çıkaralım. Çünkü şimdi Oedipus durumunu anlatarak en önemli noktaya ulaştık. Bu noktada nesnel toplumsal yapı, öznel psikolojik yapıyla rastlaşır ve ayrılmaz biçimde birleşir. Toplumsal zor bu andan itibaren insanların üst beninde yaşamasını sürdürecektir. Üst benden geçen bu yolla söz konusu zor, son derece kendine özgü olan ve kapitalist toplumun insanına damgasını vuran yaşantı niteliğine kavuşur. Artık kendisi şimdiye kadar dev boyutlardaki baba gibi karşı konulmaz ve tehdit edici bir güç olarak algılanmaktadır. Küçük çocuğun baba ile ilişkisinde onun daha sonra toplumla kuracağı ilişki oluşmuştur. Üst bende içselleştirilmiş ve her zaman ve her durumda var olan baba, kendini gösteren çatışma anında üst benin yansıtılmasıyla toplumu dev boyutlarda tehditkar bir güç haline getirir. Bireyin çevresine, topluma ve kendi eylemine yabancılaşması böylece psikolojik açıdan tamamlanmış demektir. Artık kendi özgürlüğü içinde öznel planda yaşanacaktır. Yani çocuğun büyük yetkilerle donatılmış yabancı güçlere teslim edilmişliği olarak yaşanacaktır. İnsanın kendi psikolojik güçleri yabancılaşacak ve karşı konulmaz derecede üstün hale gelecektir. saldırganlık ve cinsellik toplumsal ceza verici zor ile kalıcı olarak birleşmiş, bizzat yabancı bilinç dışı ve tehditkar güçlere dönüşmüştür. Bu andan itibaren insanın kendi eylemi yabancıların yönetiminde olacak ve hep üstün güçlü yargıçların vereceği karara bakılacaktır. 2. Kapitalizmin ahlak öğretisi aracılığıyla korkunun üretilmesi. A. Moralin moral dışı temeli. Kapitalist toplumun kendine özgü ahlak bilgisini yakından incelemeden önce kısaca soralım. Etiğin genel olarak önemi nedir? Toplumun bütünüyle ilgisi nedir? Etikte şeyleştirilmiş olan insan ilişkileri hangi türdendir? Dikkatlice gözlemlediğimiz zaman burada garip bir çelişkinin olduğunu anlayacağız. Aynı zamanda etiğin en mükemmel ve en arı biçimi olan Kant'ın kategorik emri asla insanın toplumsal bir içgüdüsü değildir. Çünkü o tam da doğal, organik birey üstü bir gerekçenin bulunmadığı yerde etkisini göstermelidir. Yoksa böyle bir şeyi ifade etmeye hiç gerek yoktu. Sıkı duygusal bir bağlantının olduğu yerde böyle bir moral yükümlülük ifadesi ortaya çıkamaz. Birbirlerini spontane seven insanlar kendilerini karşılıklı olarak moral açıdan bir yükümlülük içinde hissetmezler. Çünkü onlar birbirlerinden ayrılmış değillerdir. Demek ki kategorik emir tek tek bireylerin birbirinden ayrı, yalıtılmış durumda yaşadığı bir toplumu öngörmektedir. Ancak tek başına bu yalıtılmışlığın da morale ihtiyacı yoktur. Moral, insanların kendi aralarında birini diğerine düşman eden ilişkiler kurdukları noktada gerekli olmaktadır. Dolayısıyla bir ahlakın insaniliği, onun temelinde yatan insan ilişkilerinin insanlık dışı olması durumuyla çözülmez biçimde bağıntılıdır. Bu ilişkilerin insanlık dışı olduğunu, önceki bölümde ekonomik bağıntılardan yola çıkarak 5 açıdan ortaya koymuştuk. Pashukanis bu konuda şunları yazıyor. Öte yandan tamamen doğru olarak, Katuski çevrede insanı kendiliğinden amaç olarak gör kuralının bir insanın diğeri için fiilen bir araca dönüştürülebileceği yerde anlam taşıdığını söylemektedir. Ahlaki tutku toplumsal pratiğin ahlaksızlığıyla sıkı sıkıya bağlıdır ve ondan beslenir. Kendi başlarına etik öğretiler dünyayı değiştirme ve iyileştirme iddiasını taşırlar. Oysa aslında bunlar, gerçek dünyadaki bir görünüşün sadece reforme edilmiş bir sureti olmuşlardır. Söz konusu görünüşte insan ilişkilerinin değer yasasının emri altında olduğunu gözler önüne sermektedir. İnsan ilişkilerinin değer yasasının emri altında olmasının sosyal, psikolojik açıdan ne anlama geldiğini önceki bölümde açıklamıştık. İnsanlar birbirleriyle birbirlerine karşı düşmanca bir mesafe içinde yaşıyorlar. Ahlak da bu düşmanca mesafenin bir ifadesi oluyor. Bu mesafe kendi başına korkunun besleneceği iyi bir ortamsa ki burada ne yakınlıktan ne de dolaysız güvenden söz edilebilir, ahlak aracılığıyla korku üreten boyutta ek bir şiddet kazanır. Çünkü söz konusu mesafe ahlak kodeksiyle eksiksiz olarak düzenlenmekte ve denetlenmektedir.